Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren, kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere göndermeye devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, fitne ve fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet sevgili dinleyenler, bir önceki dersimizde Riyazu Salihin'in tövbe babının hadislerine başlamıştık. Önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 70'ten fazla, bir başka rivayette de günde 100 defa Rabbine yönelip tövbe istiğfar ettiğini bildiren hadisleri görmüştük. Arkasından kul tövbe ettiği zaman Allah'ın memnun olmasının ne kadar geniş, ne kadar büyük, ne kadar fazla olduğunu bildiren hadisleri görmüştük. Onun arkasından da tövbe kapısının kıyamete kadar açık olduğunu ve kişi ölüm anı gelinceye kadar, kişinin ölüm anı gelinceye kadar, Azrail'i görünceye kadar yaptığı tövbelerin kabul edileceğini, ancak ölüm anı geldiği anda yaptığı tövbesinin kabul edilmeyeceğine dair rivayetleri önceki dersimizde görmüştük. 19. hadise kadar gelmiştik. Şimdi kaldığımız 20. hadisi şeriften devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu enne nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal kâne fîmen kâne qablekum raculun قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراده فقبضته ملائكة الرحمة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه reported Prophet of Allah said There was a man from among a nation before you who killed 99 people and then made an inquiry about the most learned person on the earth. He was directed to a monk. He came to him and told him that he had killed 99 people and asked him if there was any chance for his repentance to be accepted. He replied in the negative and the man killed him also completing 100. He then asked about the most learned man in the earth. He was directed to a scholar. He told him that he had killed 100 people and asked him if there was any chance for his repentance to be accepted. He replied in the affirmative and asked, Who stands between you and repentance? Go to such and such land. There you will find people devoted to prayer and worship of Allah. Join them in worship and do not come back to your land, because it is an evil place. So he went away, and hardly had he covered half the distance when death overtook him. And there was a dispute between the angels of mercy and the angels of torment. The angels of mercy pleaded, This man has come with a repenting heart to Allah. And the angels of punishment argued, He never did a virtuous deed in his life. Then there appeared another angel in the form of a human being, and the contending angels agreed to make him arbiter between them. He said, Measure the distance between the two lands. He will be considered belonging to the land to which he is nearer. They measured and found him closer to the land of piety, where he intended to go. And so the angels of mercy collected his soul. İmam Bukhari ve Müslim ileri gelen sahabelerden Ebu Said bin Malik bin Sinan el-Hudri'den naklederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ettiler. Hadisin metnine geçmeden önce Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Tam adı Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri'dir. Medine'de Müslüman bir ailede büyüdü. İslamiyet ile çocukluk yıllarında şereflendi. Mescid-i Nebevi'nin inşasına yardım etti. Uhud Savaşı'na katılmayı çok istediği halde Resul-i Ekrem onun henüz çocuk olduğunu söyleyerek bu dileğini kabul etmedi. Babasının Uhud'da şehit olmasından sonra şiddetli geçim sıkıntısı çekti. Hatta açlıktan karnına taş bağlamak zorunda kaldı. Yine böyle açlıktan kıvrandığı bir gün annesinin ısrarıyla Hazreti Peygamber'e durumunu anlatmak ve ondan yardım istemek üzere huzuruna gitti. Resul-i Ekrem ona istemekten sakınanı Allah'ın iffetli kılacağını, haktan bir şey beklemeden elinde olanla yetineni zengin edeceğini, sabretmek isteyene de sabır vereceğini söyledi. O günden sonra Ebu Said kimseden bir şey talep etmedi. İşleri yoluna girdi ve Medine'li Müslümanlar arasında sayılı zenginlerden oldu. İlk defa Hendek gazvesine, daha sonra 12 gazveye iştirak etti. Bazı seriyelerde görev aldı. Hatta seriye komutanlığı yaptı. Ashab-ı kiramın fakihlerinden olması sebebiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Medine'de fetva vermekle ve öğretimle meşgul oldu. Ayrıca Ebu Said el-Hudri, binden fazla hadis rivayet eden ve Müksirun diye anılan 7 sahabiden biridir. Bir gün Medine valisi Mervan İbni Hakem'in oturmakta olduğu yerden bir cenaze götürüyorlardı. Mervan ayağa kalkmadı. Bunun üzerine Ebu Said, ''Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorken bir cenaze geçti. Efendimiz derhal ayağa kalktılar.'' diye hadisi okuyunca Mervan ayağa kalkmak zorunda kaldı. Ebu Said kendisine başvurulan konularda Hazreti Peygamber'den duyduğu bir hadisle veya onun yaptığını gördüğü bir fiille cevap verirdi. Böylece Peygamber Efendimizin sünnetinin ümmet arasında gerek bilgi gerekse uygulama olarak yayılmasına gayret gösterirdi. Ebu Said hak yanlısı bir kimse olduğu kadar cesur, pek sabırlı ve fedakar bir zat idi. Yoksullara, yetimlere daima yardım eder, bakıma muhtaç çocukları evine alarak besler, büyütür ve eğitirdi. Hicri 74, miladi 694 yılında 80 küsur yaşlarında iken bir cuma günü vefat etti. Allah ondan razı olsun. Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Kâne fîmen kâne kablekum racûlün. Sizden önceki dönemlerde yaşayan bir adam vardı. Katele tis'aten ve tis'ayne nefsen. Ki bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Fese'ele an a'lemi ehlil ardı. Bu zat yeryüzünün en bilgin din alimini soruşturmaya başladı. Fedulle ala rahibin. Ve sonunda kendisine bir rahip gösterildi. Fe'etâhu, adam kendisine tarif edilen bu rahibin yanına geldi ve fakale innehu katale tis'aten ve tis'ayne nefse ve kendisinin 99 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Fehellehu min tevbe, acaba tevbe etse tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Fakale la, rahip kesin bir dille hayır cevabını verdi. Fakatelehu, bunun üzerine adam bu rahibi de öldürdü. Fekemmele bihi mi'e. Böylece cinayet sayısını 100'e çıkardı. Ancak yine de adamın içinde bir pişmanlık ateşi vardı. Thumme se'ele an a'lemi ehlil ardı. Sonra yine yeryüzünün en bilgin din alimini sormaya başladı. Fedulle ala raculin alimin. Kendisine alim bir adam gösterildi. Fakale, adam kendisine gösterilen bu din alimini arayıp bularak yanına geldi ve innehu katale mi'ete nefsin, kendisinin 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Fehellehu min tevbe, tövbe etsem tövbem kabul edilir mi diye sordu. Fakale na'am, bu din alimi evet. Ve men yahulu beynehu ve beyne tevbe, seninle tövbe arasına kim girebilir ki? İndalık ile ardı keza ve keza. Falanca falanca memlekete git. Fe inne biha unasen ya'budunallaha ta'ala. Zira o memlekette yalnızca Allah'a kulluk yapan iyi insanlar var. Fa'budillaha ma'ahum. Onlarla birlikte Allah'a ibadet edip kulluk yap. Ve la tercih ila ardike. Sakın kendi memleketine dönme. Fe inneha ardusu. Çünkü senin memleketin kötülükler ve günahlar memleketidir, dedi. Fendalaka, bu tavsiyeler üzerine adam Allah'a kulluk yapılan memlekete doğru yola çıktı. Hatta izâ nasafet tariq, yolu yarıladığı zaman etâhul mevtu, ona ölüm geldi ve adam öldü. فَاَخْتَصَمَتْ ف۪يهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. Bu adam hakkında rahmet melekleri ve azap melekleri tartışmaya başladılar. Yani rahmet melekleriyle azap melekleri bu adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. Rahmet melekleri dedi ki, جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Bu adam tövbe edip kalbiyle Allah'a yönelmiş olarak geldi. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. Azap melekleri de dedi ki, اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ. İyi ama bu adam hayatı boyunca hiçbir hayırlı iş yapmadı. Hiçbir hayırlı ameli yok. Her iki taraf da gerekçelerini bu şekilde ileri sürüp tartışırken, فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ اَهَدَمِيِّنْ. Onlara insan suretinde bir melek geldi. Fece'alûhu beynehum ey hakemen. Onlar bu meleği kendi aralarında hüküm vermesi için hakem tayin ettiler. Fakale, hakem olan melek onlara dedi ki, قَيْسُ مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ İki memleket arasını ölçün. Yani kendi yaşadığı kötülükler memleketi ile kendi kötü memleketini bırakıp gitmek istediği iyilikler memleketi arasını ölçün. فَاِلَى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنَى Hangi memlekete daha yakın ise, yani hangi memlekete daha yakın yerde ölmüş ise, فَهُوَ لَهُ Bu adam o memleket halkına aittir. فَقَاسُ Böylece melekler iki memleket arasını ölçtüler. فَوَجَدُوهُ اَدْنَى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي اَرَادَ Bir de baktılar ki adam gitmek istediği iyilikler memleketine daha yakındır. فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ Bunun üzerine o adamı rahmet melekleri alıp götürdüler. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitabul Enbiya 54'te, İmam Müslim'in de Tövbe Kitabu Tövbe 46'da kayıtlıdır. Sahih-i Müslim'deki bir başka rivayete göre melekler iki memleket arasını ölçtükleri zaman bu adamın gitmek istediği iyiler memleketine bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Bir başka rivayette ise melekler adamın attığı adımların iki memlekete de eşit olduğunu görürler. Ancak adama ölüm geldiğinde yere düşerken yüzü iyilikler memleketine doğru dönük olarak yere düşer. Bu nedenle rahmet melekleri adamı kabzeder. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifte anlatılan kıssa hakikaten büyük ibretlerle doludur. Bu kıssadan çıkaracağımız en önemli ibretler şunlar olmalıdır. 1. Bir karış da olsa, miktarı küçük ve az da olsa devamlı iyi şeylere yönelmeliyiz. Yönümüzü hep güzelliklere çevirmeliyiz. Gönlümüzü hep küçük de olsa iyiliklere açmalıyız. Bakınız bu hadis-i şerifte iyiler memleketine bir karışlık yakınlık ne kadar büyük hayırlar kazandırdı. Zaten sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte "La tahqiranne minel marufi şey'en" İyiliklerden hiçbir şeyi küçümseme. وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ Şayet bir Müslüman kardeşini tebessüm ile karşılamayı dahi olsa, küçük görme ve onu hemen yap, buyurmuyor mu? Bir başka hadis-i şerifte, اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Bir hurmanın yarısıyla dahi olsa da, o hurmanın yarısını dahi sadaka vererek kendinizi cehennemden sakındırın buyurmaktadır. Sevaplarımız ve günahlarımız tartılırken, belki de bu yaptığımız küçük iyilik sebebiyle sevaplarımız daha fazla gelecek ve Allah'ın rahmetini kazanacağız. O nedenle küçük de olsa devamlı iyi şeylerle, güzel amellerle, samimi niyetlerle Allah'a yönelmeliyiz. 2. Geçmişimizde hangi günah işlemiş olursak olalım, günahımızın büyüklüğü ne olursa olsun, samimi bir kalp ile tövbe edip Allah'a yönelir isek, Rabbimizin engin rahmetiyle karşılaşırız. Zira kullarına rahmeti bol olan Yüce Rabbimiz, bir başka hadisi kutsi'de şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا Kim bana bir karış yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا Ben ona bir arşın yaklaşırım. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا Kim bana bir arşın yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا Ben ona bir kulaç yaklaşırım. وَمَنْ اَتَانِي يَمْشِي Kim bana yürüyerek gelirse, اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً Ben ona koşarak gelirim. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmadığı halde, hiçbir şekilde müşrik olmadığı halde, benim huzuruma dünya dolusu günahla çıkarsa, yeryüzü dolusu günahla beni karşılar ise, لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ben de onu dünya dolusu mağfiret ile karşılarım, dedi Allah Subhanehu ve Teala bu hadisi kutsi'de. Hiç şüphesiz ki biz şirk koşmayan kulunu dünya dolusu mağfiretle karşılayan Rabbimizi dünyanın içindeki zerrelerin sayısınca noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Sevgili dinleyenler, burada hemen şunu hatırlatalım ki bu hadis-i şerifte belirtilen Allah'ın rahmeti ve mağfireti ölmeden önce samimi bir kalp ile tövbe edip Allah'a dönen kimseleri kapsamaktadır. O halde şeytan, nasıl olsa Allah'ın rahmeti bol, bir gün gelir tövbe edersin, şimdi günahları işle, yaşlandığın zaman tövbe edersin gibi tuzaklarla bizi aldatmamalıdır. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Zira böyle diyen birçok insan tövbe etmeye fırsat bulamadan öldü gitti. Çevremizdeki birçok insanın kötülükleri bırakamadan ölüp gittiğine her gün şahit olmuyor muyuz? Birçok insanın namaza başlayamadan içki içerken ölüp gittiğini görmekteyiz. Ölüm anındaki tövbelerin kabul edilmeyeceğini ise önceki hadislerimizde görmüştük. O halde aklımızı başımıza alıp hemen şu anda hiç geciktirmeden işlediğimiz bütün günahlardan dolayı Rabbimizden özür dileyip samimi bir kalp ile tövbe etmeliyiz. 3. Sevgili dinleyenler, hadisi şerifimizde hakikaten çok önemli bir noktaya vurgu yapılmaktadır. Bakınız, 100 kişiyi öldürerek günahlar içinde kıvranan bu adama yeryüzünün en bilgin alimi "İndalık ila ardı keza ve keza, falanca memlekete git. Fe inne biha unasen ya'budunallaha taala. Çünkü o memlekette Allah'a kulluk yapan insanlar var. Fa'budillaha ma'ahum. Onlarla birlikte Allah'a kulluk yap. وَلَا تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكَ kendi memleketine asla dönme, فَاِنَّهَا اَرْضُسُ çünkü senin memleketin kötülükler ve günahlar memleketidir, diyerek kötülüklerin bol olduğu çevresini terk etmeyi ve iyi bir çevreye gitmesini tavsiye etmektedir. Bu nokta hakikaten çok önemlidir. Zira kötü bir çevre içinde bulunan bir kimseyi kötülükler yakmaktadır. Çünkü iyilikler de olduğu gibi kötülükler de bulaşıcıdır. Kötülüklerin ve kötü insanların arasında kalan bir kimse bir müddet sonra mutlaka kötüleşir veya onların kötülüklerinden etkilenir. İyiliklerin ve iyi insanların arasında kalan bir kimse de bir müddet sonra mutlaka iyileşir veya en azından iyiliklerinden etkilenir. Günümüz ontoloji alimleri, insan çevresine manyetik alanla ya pozitif enerji ya da negatif enerji dağıtır derken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce bu hakikati veciz bir misal ile şöyle anlatmıştır. İnnemâ meselul celîs-i sâlihî, hiç şüphesiz ki salih iyi ve güzel kimselerle oturup kalkan bir kimse ile ve celis-i su'i, kötü kimselerle oturup kalkan ve kötülerle dostluk kuran bir kimsenin hali, ke hamilil miski, misk taşıyan bir kimse ile ve nafihil kiyri, körük üfleyen bir kimsenin durumuna benzer. Fe hamilul miski, misk taşıyan kimse, imma en yuhziyeke, ya güzelliğini sana verir, ve imma en tebta'a minhu, ya sen o güzelliği satın alırsın, ve imma en tecide minhu rihan tayyibeten, ya da en azından onun güzel kokusunu duyarak onun güzel kokusundan istifade edersin. Ve nafihul kiri, körük üfleyen kimse ise, ve imma en yuhriqa thiyabeke, ya üzerine sıçrayan ateş ile elbiseni yakar, ve imma en yecide minhu rihan muntileten, ya da onun iğrenç ve kötü kokusunu duyarsın, dedi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok beli bir üslupla kötü kimselerle dostluk kuran, kötülerle oturup kalkan bir kimseyi körük üfleyen bir kimseye benzeterek, kötülerin yanında kaldığınız müddetçe siz isteseniz de istemeseniz de onlardan sıçrayan ateş sizi yakar mesajını bizlere vermiştir. İyi ve salih kullarla dostluk kuran ve iyilerle arkadaş olan bir kimseyi de misk taşıyan bir kimseyle dostluk kurmaya benzeterek, salih kimselerin iyi ve güzel huylarının kendisine de geçeceğini ve onun güzel yönlerinden kendisinin de istifade edeceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çok önemli noktayı bir başka hadis-i şerifte "El mer'u ala dini halili." Kişi dostunun dini üzerinedir. Kişi dostunun yaşayış tarzı üzerinedir. "Felyanzur ahadukum men yuhalil." O halde her biriniz kimi dost edindiğine iyi baksın diyerek yakın çevremizi kimlerin oluşturduğuna dikkatlerimizi çekmiştir. İşte bütün bu hadislerden ilham alarak ecdadımız da üzüm üzüme bakarak kararır atasözünü toplumumuza yerleştirmiştir. Sevgili dinleyenler, 21. hadis-i şerif hakikaten uzun bir hadis-i şerif. Kâb ibn Malik ile birlikte 3 kişinin Tebük gazvesine katılmayarak onların duymuş olduğu pişmanlığı ve tövbeyi içeren hadis-i şerif. O nedenle metnini okumadan sadece tercümesini vererek hadis-i şerifi sizlere aktarmak istiyorum. Kâb ibn Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği gazalardan sadece Tebük gazvesine katılamamıştım. Gerçi Bedir gazvesinde de bulunamamıştım. Zaten Bedir'e katılmadıkları için hiç kimse azarlanmamıştı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar savaşmak için değil, Kureyş kervanını takip etmek için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Teala Müslümanlarla düşmanlarını aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde bir araya getiriverdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek üzere söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir gazvesi halk arasında Akabe gecesinden daha meşhursa da ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gitmeyişim şöyle oldu. Ben katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve zengin olmamıştım. Vallahi Tebük gazvesinden önce 2 deveyi bir araya getirememiştim. Bu gazvede 2 tane binek devesine sahip olmuştum. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye hazırlandığı zaman asıl hedefi söylemez, bir başka yere gittiği sanılırdı. Fakat bu gazve sıcak bir mevsimde uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resul-ü Ekrem durumu açıkladı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sefere gidecek Müslümanların sayısı çok fazlaydı. Adlarını bir deftere yazmak mümkün değildi. Kâb sözüne şu şekilde devam etti. Savaşa gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde hakkında bir ayet nazil olmadıkça işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveyi meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladılar. Ben de onlarla birlikte savaşa hazırlanmak için çıkıyor, fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de canım ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hala hazırlanmamıştım. Yine sabah evden çıktım, hiçbir şey yapamadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. Savaş henüz başlamamıştı ama mücahitler hayli yol almışlardı. Yola çıkıp onlara yetişeyim dedim, keşke öyle yapsaymışım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış. Tebük'te ashabın arasında otururken Kâb ibn-i Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve sağına soluna bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona, ne fena konuştun demiş. Sonra da Peygamber aleyhisselama dönerek, ya Resulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Bu Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de bakmışlar ki gelen adam Ebu Hayseme el-Ensari değil mi? Ebu Hayseme bir savaş hazırlığı sırasında bir ölçek hurma verdiği için münafıklara alay konusu olan zattır. Kâb sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki saçma düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi dosdoğru söylemeye karar verdim. Peygamber aleyhisselam sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gitmediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'dan fazla kimseydi. Hazreti Peygamber onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonunda ben geldim. Selam verdiğim zaman dargın dargın gülümsedi, sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın, binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi pek iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda gazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olamamıştım dedim. Kâb sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Hazreti Peygamber, işte bu doğru söyledi. Haydi kalk, senin hakkında Allah Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben kalkınca Beni Selime'den bazıları yanıma takılarak, vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki günahlarının bağışlanması için Peygamber aleyhisselamın istiğfar etmesi yeterdi dediler. Kâb sözüne şöyle devam etti. Beni o kadar çok ayıpladılar ki tekrar Resulullah'ın yanına dönüp biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı diye sordum. Evet, seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var dediler. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kim diye sordum. Biri Mürare İbni Rabi el-Amri, diğeri de Hilal bin Ümeyye el-Vakıfi diyerek her biri Bedir gazvesine katılmış olan iki mükemmel örnek şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler. Ağlayarak evlerinde oturdular. Ben ise onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime, acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü geri çevirirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince, amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, Ebu Katade, Allah adına and vererek soruyorum, benim Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar sevdiğimi biliyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona and vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi, Kâb İbni Malik'i bana kim gösterir diye sordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektup verdi. Ben okuma yazma bilirdim. Mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Duyduğumuza göre efendiniz seni üzüyormuş. Allah seni değerinin bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır. Hemen yanımıza gel, sana izzet ve ikram edelim. Mektubu okuyunca bu da bir başka bela dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana eşinden ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı duracak, kendisine yanaşmayacaksın dedi. Hazreti Peygamber diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma, Allah Teala bu mesele hakkında hüküm verene kadar ailenin yanına git ve onların yanında kal dedim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek, ya Resulallah, Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Hazreti Peygamber de, hayır görmem ama katiyen sana yaklaşmasın buyurmuş. Kadın da şöyle demiş, vallahi onun kımıldayacak hali yok. Allah'a yemin ederim ki başına bu iş geleli beli durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşinin sana hizmet etmesi için izin istesen olmaz mı? Baksana Hilal İbni Ümeyye'ye bakması için karısına izin verdi dedi. Ben de ona hayır bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber aleyhisselamın bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu vaziyette 10 gün daha durdum. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'nın tepesindeki birinin var gücüyle Kâb İbni Malik müjde diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah Teala'nın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine ahali bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci koşup Sel Dağı'na tırmanmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki elbiseyi de çıkarıp müjdesine karşılık olarak ona giydirdim. Vallahi o gün giyecek başka elbisem de yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber aleyhisselamı görmek üzere yola koyuldum. Beni grup grup karşılayan sahabiler tövbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor ve Allah Teala'nın seni bağışlaması mübarek olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın ortasında oturuyordu. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi, elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirinden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Kâb Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Kâb sözüne şöyle devam etti. Peygamber aleyhisselama selam verdiğimde, yüzü sevinçten parıldayarak, dünyaya geldiğinden beri yaşadığın bu en hayırlı gün mübarek olsun buyurdu. Ben de, ya Resulallah, bu tebrik senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mı diye sordum. Benim tarafımdan değil, yüce Allah tarafından buyurdu. Sevindiği zaman Peygamber aleyhisselamın yüzü parıldar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevindiğini böyle anlardık. Resul-ü Ekrem'in önünde oturduğumda, ya Resulallah, tövbemin kabul edilmesine şükran olarak bütün malımı Allah ve Resulullah uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için daha hayırlı olur buyurdu. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözüme şöyle devam ettim. Ya Resulallah, Allah Teala beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece sadece doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber aleyhisselama söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah Teala'nın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber aleyhisselama o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Cenab-ı Hakk'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Kâb sözüne devamla şöyle dedi. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeleri indirdi. Tövbe suresi 117 ile 119. ayeti kerimelerini indirdi. Allah savaşa gitmek istemeyenlere izin vermesi sebebiyle peygamberini bağışladığı gibi bir kısmının kalbi kaymak üzere iken güçlük zamanında peygambere uyan muhacirlerle ensarın da tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara çok şefkatli, pek merhametlidir. Hani şu tövbeleri Allah'ın emri gelene kadar geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini iyice sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'tan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul edici ve bağışlayıcıdır. Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun ve doğrularla beraber olun. 22. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Nüceydin İmran ibnil Husaynil Huza'i radıyallahu anhuma enne mra'eten min Cüheynete etet Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve hiye hubla minez zina. Fekalet ya Resulallah asabtu hatten feakimhu aleyye. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. İmran bin el-Hüseyin el-Huzayi radıyallahu anhuma reported. A woman from the tribe Cüheyne came to Messenger of Allah while she was pregnant from zina, adultery, and said to him, O Messenger of Allah, I have committed an offense liable to hat, prescribed punishment. So, exact the execution of the sentence.
Messenger of Allah called her guardian and said to him, "Treat her kindly. Bring her to me after the delivery of the child." That man complied with the orders. At last, the Prophet, peace be upon him, commanded to carry out the sentence. Her clothes were secured around her, and she was stoned to death. The Prophet, peace be upon him, led her funeral prayers. Umar submitted, "O Messenger of Allah, she committed zina, and you have performed funeral prayer for her?" He replied, "Verily, she made repentance which would suffice for 70 of the people of Al-Madinah if it is divided among them." Can there be any higher degree of repentance than that she sacrificed her life voluntarily to win the pleasure of Allah the Exalted? Imam Muslim narrated this hadith. Imam Muslim, Ebu Nüceyd, İmran bin el-Hüseyin el-Huzayi radıyallahu anhumanın şöyle dediğini rivayet etti. Enne mra'eten min Cüheynete, Cüheyne kabilesinden bir kadın, etet Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem ve hiye hubla mine zina. Zinadan hamile kalmış olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fakalet ve dedi ki, "Ya Resulallah, asabtu hadden, ey Allah'ın elçisi, had cezasını gerektirecek bir suç işledim. Fe agimhu aleyye, bu cezayı üzerimde uygula." Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalan bir kadın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, "Had cezasını gerektirecek bir suç işledim, cezamı ver," dedi. فَدَعَى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا. Bunun üzerine Nebi-i Muhterem Efendimiz kadının velisini çağırdı. فَقَالْ ve ona dedi ki, اَحْسِنْ اِلَيْهَا, bu kadına iyi davran. فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي, doğum yapınca da bana getir. فَفَعَلَتْ, adam tıpkı Hazreti Peygamber'in dediği gibi yaptı. Kadına iyi davrandı. Doğum yapınca da Allah Resulüne getirdi. فَاَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin bağlanmasını emretti. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا, sonra recm edilmesi emrini verdi. فَرُوْجِمَتْ, ve kadın recm edildi. ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, sonra da Resul-ü Ekrem kadının cenaze namazını kıldı. Bu duruma şaşıran Hazreti Ömer, "Tusalli aleyha ya Resulallah ve kad zenet." "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının cenaze namazını mı kılıyorsun?" Bir başka ifadeyle, "Zina ettiği halde ya Resulallah, yine de onun cenaze namazını mı kılıyorsun?" diye sordu. Hazreti Ömer'in bu sorusuna Fahri Cihan Efendimiz şu cevabı verdi. "Lekad tevbet tevbeten, andolsun ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki, lev kusimet beyne seb'ine min ehlil Medine, şayet onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı, levesi'athum, onların hepsine yeter ve artardı. Ve hel vecette afdale min encadet bi nefsihe lillahi azze ve cel. Aziz ve celil Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda etmekten daha değerli, daha faziletli, daha üstün bir şey biliyor musun ey Ömer?" dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Müslim'in Kitab-ül Hudud 24'ünde bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, asr-ı saadette nefsine yenik düşerek, nefsinin bir anlık gafletine uyarak günah işleyen bir kimsenin günahtan sonra duyduğu şiddetli pişmanlığın çarpıcı bir misalini bu hadis-i şerifte görmekteyiz. Hatta İmam Müslim'in diğer bir rivayetinde, "Kadın Efendimiz'e gelip, had cezasını gerektirecek bir suç işledim. Cezamı vererek beni temizle," diyerek suçunu itiraf ettiği zaman Resul-ü Ekrem onun sözünü duymamazlıktan geldi. Ama kadın ısrar etti. Zina ettiğini
karnında zinanın ürününü taşıdığını ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. Resul-i Ekrem ona doğum yaptıktan sonra gelmesini söyleyerek kadını gönderdi. Aradan aylar geçti. Belki kadın itirafından vazgeçebilirdi. Çünkü can tatlıydı. Ama o, kıyamet günü alnında kara bir leke olan bu suçla Allah'ın huzuruna çıkmaktansa dünyadayken cezasını çekip temizlenmeyi tercih etti ve doğurduğu çocuğu bir beze sararak Allah Resulüne getirdi. Bu defa Efendimiz, git çocuğu sütten kesinceye kadar emzir diyerek onu geri çevirdi. Kadın çocuğuyla birlikte dönüp gitti. Aradan yıllar geçmiş, çocuk sütten kesilmişti. Kadın elindeki ekmeği kemirmeye çalışan çocuğuyla birlikte çıka geldi ve ''Ya Resulallah, onu memeden ayırdım, artık yemek yemeye de başladı.'' diyerek cezasının uygulanmasını istedi. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifimizde suçu itiraf etmenin, hatayı anlayıp samimi bir şekilde o hatadan pişmanlık duymanın, yanlış yaptığının farkına vararak özür dilemenin ne kadar yüce, ne kadar değerli, ne kadar faziletli bir iş olduğunu anlıyoruz. Zira suçu itiraf etmek fazilettir. Hatanın farkına varıp özür dilemek erdemliktir. Hele suç işleyip de suçunu kabul etmeyen insanların, yanlış yapıp da yaptığı yanlışı yanlış görmeyen kimselerin, hatasının farkında olmayarak hatasında ısrar eden insanların hayatı bize zehir ettiği, hayatı bize çekilmez hale getirdiği günümüz dünyasında bu hadis-i şerifte bizlere öğretilmek istenen bir davranışın ne yüce bir değer olduğunu çok daha iyi anlamaktayız. Günümüzde suç işleyen bir kimse suçunu kabul edip itiraf etse, sosyal hayatımız, mahkemeler ve adli yapının durumu bugünkü gibi olur muydu acaba? İşte asr-ı saadette suç işleyen bir kimse suçunu bilerek, suçunun farkında olarak cezalandırılmasını istiyorlardı. Hatta cezalandırılması için ısrar ediyorlardı. Günümüz dünyasındaki insanlar ise suç işliyor. Ardından işlediği suçtan çok daha beter olarak suç işlediğini kabul etmiyor. Hatta ve hatta suçunu kapatmak için, suçunu örtbas etmek için işlemediği hile ve düzenbazlık kalmıyor. İşte çağımızın modern insanıyla 14 asır önceki yıldızlar arasındaki fark bu. Hangisi modern, hangisi ilerici, hangisi çağdaş ve hangisi medeni? Bunun kararını varın siz verin. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifimizde de belirtilen had cezaları, bir suç işlendiği zaman bu suçun cezasının miktarı ve şekli bizzat Kur'an ve sünnet tarafından belirlenen 8 tane cezadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bu cezaların bir toplumda uygulanmasının o toplumun üzerine 40 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır buyurmuştur. Çünkü bu cezalar toplumda suç işlenmesine engel olur. Kişiyi suç işlemekten vazgeçirir. Caydırıcılık özelliği vardır. Bakınız, İslam hukukundaki adam öldürme cezası uygulanmadığından dolayı toplumumuzda adam öldürme hadiseleri günden güne artmakta, can güvenliğimiz tehlikeye girmekte, böylece bir taraftan öldürülen kimsenin ailesi de ağlamakta, diğer taraftan katil vicdan azabı çekerek ağlamaktadır. Bir gazetede okuduğuma göre 75 yıldır toplumumuzda öldürülen adam sayısı Kurtuluş Savaşımızda kaybettiğimiz şehit sayısından çok daha fazladır. Devlet kuruluşlarından trilyonları hortumlayan diplomalı, gravatlı hırsızlardan bir tanesinin eli İslam hukukuna göre kesilseydi, acaba resmi dairelerde, özel kuruluşlardaki hırsızlık olayları bu kadar artıp da halkımız bu kadar fakir ve yoksul hale düşürülebilir miydi? Gazeteler İstanbul'da 250 bin tane karakollarda kayıtlı hırsızın bulunduğunu yazmaktadır. İstanbul'u saran kapkaççılık belasının ne hallerde olduğunu her gün televizyonlardan görüyorduk. ve daha isimlerini sayamadığımız nice suçlar ve günahlar. İstatistikler, suç işleme hadiselerinin günden güne arttığını bizlere bildirmektedir. Bütün bunlar bir toplumsal felaketin habercisidir. Toplum olarak uçuruma doğru gidiyoruz. O halde aydınlarımızın, üniversitelerimizin, hakim ve savcılarımızın, hükümetimizin, asker ve polisimizin en önem verdiği konu bu olmalıdır. Suçların azalması için neler yapmalıyız? Toplumsal suçlara götüren sebepler nelerdir? Bu suçların azaltılması için ne tür tedbirler almalıyız ve hangi projeleri uygulamalıyız? Kamu kuruluşlarındaki hırsızlık olaylarını durdurabilmek için neler yapmalıyız? Adam öldürme hadiselerini nasıl engelleyebiliriz? İşte resmi ve sivil toplum örgütleriyle hepimizin, bu ülkeyi ve insanları seven herkesin, özellikle üniversitelerin uydurma gündem maddelerinden sıyrılıp bu konuya ağırlık vermesi, çare ve çözümler üretmesi gerekir. Çünkü tarih boyunca ülkeleri ve milletleri yıkan hep bu konular olmuştur. Bu ülkenin bütün insanlarını seven bir ilahiyatçı kardeşiniz olarak biz, yüce dinimiz İslam'dan aldığımız ışıkla bu ülke insanımızın sıkıntılarına, dertlerine ve problemlerine çare olacak en güzel projeleri sunmaya hazırız. Eğer bir kulak veren varsa, nebevi mesajların bütün dünya insanlığını rahatlatacak, sevindirecek ve gözyaşını silecek mesajlarla dolu olduğunu görecektir. Sevgili dinleyenler, İslam'da zina suçuna neden böyle ağır bir ceza verilmektedir? Rahmet peygamberinin böyle ağır bir ceza vermesinin altında yatan hikmet nedir diye aklımıza bir takım sorular gelebilir. Aslında bu konu hakkında bir doktora tezi bile yapılabilir. Ancak biz burada özet olarak şunu söyleyebiliriz. Adam öldürmekten hırsızlığa, gaspçılıktan tecavüze kadar, toplumda işlenen irili ufaklı, büyüklü küçüklü suçları ve bu suçları işleyen kimselerin psikolojik yapısını incelediğimizde, bütün bu suçları işleyen kimselerin iç dünyasının, manevi duygularının, sevgi, merhamet, vicdan, nezaket, incelik, anlayış ve vefa gibi psikolojik değerlerinin işlediği suç oranında bozulduğunu ve tahrip edildiğini görürüz. İşlenen günahlar insanın manevi yönünü, ruhunu yani iyilik yönünü tahrip edip bozduğunu ilahi mesajlardan anladığımız gibi, bu günahların içinde insanın bu iç dünyasını en fazla tahrip eden, en fazla bozan, en fazla ifsad eden günah ve suçun zina suçu olduğunu görüyoruz. İç dünyası tahrip edilip bozulan ve manevi duyguları ölen bir kimse etrafına ve çevresine daima zarar verir. Nitekim bunun etkilerini hayatımızın her alanında görmekteyiz. Bu nedenle insanın iç dünyasını bu denli bozan bir suçtan İslam bizleri şiddetle sakındırmış ve caydırıcı olması için böyle ağır bir ceza vermiştir. Toplumumuzda suç işleyen kimselerin özel hayatlarını incelerseniz mutlaka İslam'ın yasakladığı bir günahla karşılaşırsınız. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifimizdeki çok önemli, ince ve derin bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Zina eden bir kimsenin cenaze namazını mı kılıyorsunuz diyen Hazreti Ömer'e Fahri Cihan Efendimiz, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eden bir kimseden daha değerli, daha üstün, daha faziletli kimi bulabilirsin ey Ömer? وَهَلْ وَجَدْتَ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ Sen Allah için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun ey Ömer? Cevabını vermiştir. Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah için kendisini feda eden, Allah'ın dini için ömür tüketen, Allah'ın dini için çalışan bir mum misali, etrafını aydınlatmak için kendisini eriterek asrın karanlığını haksızlığını ve zulmünü İslam'ın nuruyla aydınlatmak için gece gündüz uğraşan ve bu yolda büyük fedakarlıklara katlanarak en sonunda da canını veren kimselerin Allah katında ne değerli, ne faziletli, ne üstün kimseler olduğunu kıyamete kadar gelen nesillere ilan etmiştir. Sevgili dinleyenler, bir başka hadis-i şerifte Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için cihada çıkan bir atın arkasından ve önünden çıkan pisliğin kıyamet günü o atın sahibinin sevap terazisinde tartılacağını haber vermektedir. Ey bu hadisleri dinleyen kıymetli kardeşim! Allah yoluna giden bir atın ön ve arka pisliği kıyamet günü değerlendirilir ise, peki ya sen? Allah'ın لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık dediği, gökleri ve yeri senin emrine verdiği bir insan olarak sen, eğer kendini Allah yoluna adarsan, Allah'ın dini için kendini feda edersen, Allah'ın dinine hizmet ederek, Allah'ın dinine hizmet için çalışırsan, senin Allah katındaki değerin, Allah katındaki kıymetin ne olur? Sen bilir misin? O nedenle bir silkin, bir titre ve ne büyük bir potansiyel değer taşıdığını anla. Programımızı burada kapatırken, nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla gönül fidanlarımızı sulamayı temenni eder, hepinize sağlık, sıhhat ve mutluluk dolu günler yaşamayı Yüce Rabbimizden temenni ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.